Kitabın adı Hayat Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 28. Ayrım. 1961 yılının kış aylarında Mehmet'in o sırada Dışişleri Bakanı olan dayısının temin ettiği davetiyelerle Yasıada'ya gitmiştik, duruşmayı izlemeye. Çırpınan denizde sallanarak Kabataş'tan bindiğimiz bir motorla vardığımız Yasıada'da sevimsiz bir binanın hayli geniş salonundaki sıralara oturmuş beklemiştik. Biraz sonra elleri bağlı olmayarak getirilen mahkumlar girmişti salona. Sırayla kendilerine ayrılan iskemlelere yerleşmişlerdi. Biz bir gösteri izler gibi seyrediyorduk bir yıl öncesinin parlamento ve kabine üyelerini. Onlar içeri girmeye başladığı anda pişman olmuştum geldiğime. Ne işim vardı burada? Bu çaresiz insanları niye seyrediyorduk? Duruşma bitmeden çıkıp gitmek de mümkün değildi. O gün koca salonu dolduran tutuklular arasından sadece iki kişinin görüntüsü nakşolmuş zihnime. Japon tutkalı ile yapışmış gibi. Menderes'in ve Bayar'ın yüz ifadeleri. Dik yakalı gömlekler giyen, başı hep dik duran ve etrafına küçümseyen bir ifadeyle bakan kibirli başbakan bitkindi. Yüzü çökmüş, kaşları uzamış, saçları beyazlamıştı. Öğretmeninin vereceği cezaya razı bir çocuğun ifadesiyle oturuyordu iskemlesinde. Benim için o güne kadar çok yaşlı bir adam olan Celal Bayar ise başı dimdik, yüzünde hakimler kurulunu da biz seyircileri de küçümseyen kibirli bir ifadeyle girmişti salona. Yerine yerleştikten sonra da baston yutmuş gibi öyle dimdik oturmuştu etrafına hiç bakmadan. O iki bahtsız adamın birbirinden çok farklı yüz ifadelerini hafızamdan silebilmek için çok çaba sarf etmiştim ve idamları öğrendiğimde Allah'ım benim yaşadığım dünyadan idam cezasını kaldır. Suçlu olsun olmasın kimse bir başkasının canını almasın senden başka diye dua etmiştim. Memlekette acı çeken aileler varken tantanalı bir düğün yapmayalım efendim. Aile içinde evlendirelim çocukları demişti babam. Onlar da yakın arkadaşlarını davet ederler. Mütevazı bir Mehmet'in annesi lafını kesmişti babamın. Bakın Muhittin Bey demişti. Benim eşimin geç yaşta sahip olduğu tek bir evladı var. Oğlunun mürüvvetini görmek istiyor. İnsan hayatta ne için para kazanmak ister? Böyle günlerde gönlünce harcayabilmek için öyle değil mi? Mehmet'e ve Ayşe'ye layık oldukları düğünü yapmasına mani olamayız. Rica ederim. İnsanların acı çekiyor olması bizim kabahatimiz değil. Babamın güzel yüzüne düşen gölge kaçmamıştı gözümden. O gölgeyi daha kaç sefer düşürttüm babamın yüzüne? Kaç sefer? Düğün hazırlıklarına ben daha mezun olmadan başlamıştı Mehmet'in ailesi. O yıllarda Hilton Oteli'nin havuzu en mutena düğün mekanıydı. Düğünümüz benim diploma törenimin ardından otelin havuz başında yapılacaktı. Ben diplomamı alabilirsem elbette çünkü oturup çalışmam gereken zamanların çoğunda Mehmet'le ya da ailesiyle gezmelerdeydim. Mehmet'in babası beni çok sevmişti. Her cumartesi günü öğle yemeğini onlarla yememi istiyordu. Akşamları Mehmet ve arkadaşlarıyla çıkıyorduk. Pazar günleri yine Mehmet'in ailesiyle anneannemi de alarak Emirgan'daki Abdullah Efendi lokantasına gidiyorduk. Tomris ablanın Mehmet'in anne bir baba ayrı ablasına Tomris abla diyordum. Evlenme yıldönümünü kutlama gecesine, dayısının İstanbul ziyareti şerefine verilen akşam yemeğine, kayınpederimin veya Tomris'in oğlu Ahmet'in yaş günlerine ve daha nice çeşitli etkinliklere, ertesi gün en önemli sınavım da olsa gitmezlik olamazdı. Zaten evleniyorsun, tut ki diplomanı alamadın, ne olacak yani? Zihniyetiyle mücadelede pes etmiştim. Nişanlımın ailesinin tüm kutlamalarına, yemeklerine, çaylarına, davetlerine katılmaya çalışıyordum. Eve döner dönmez saat kaç olursa olsun derse oturuyordum. Sabah uykumu alamadan kalkıyordum. Yorgun oluyordum, hırçın oluyorum ama ne pahasına olursa olsun alacaktım diplomamı. Kepimi ve cübbemi kesinlikle giyecektim. Benim gibi ders kitaplarıyla cebelleşmekte olduğu için halimden anlayan tek kişi Tomris ablanın oğlu Ahmet'ti. Ahmet de sanırım o yıl ortayı bitiriyordu. Her çalışmayı sevmeyen öğrenci gibi onun da hayatını karartan, ona takmış bir öğretmen vardı okulunda. Ben bu yollardan birkaç yıl önce geçmiş biri olarak dudağımın ucunda bir gülümsemeyle dinliyordum derdini ama annesi oğlunun yakınmalarına kesinlikle inanıyordu. Biraz da hayretle bu ailede erkek çocukların her söylediklerinin peygamber kelamı muamelesi gördüğüne şahit oluyordum. Fakat Ahmet o kadar cana yakın, sevimli bir oğlancıktı ki şımarıklıkları itici gelmiyordu. Bir koca yılı Mehmet'in ailesiyle birlikte gezme, tozma, akşam yemeklerine çıkma furyası içinde geçirdikten sonra bitirme sınavlarını verip iyi dereceli bir diplomayı almayı nasıl başardım hiç bilemiyorum. Diplomayı aldım ama sorun diploma almakla da bitmiyordu. Öğrencilere diploma törenine katılacak konukları için 5-6 davetiye verilirdi. Anneler, babalar, varsa kardeşler için. Benim diploma törenime annem, babam, anneannem, teyzelerim, eniştelerim, amcam, yengem, nişanlımın annesi, babası, ablası ve kocası, bir de annemle babamın evliliğine vesile olmuş Raif amca davetliydi. Tam 15 adet davetiye. Allah'tan Sabahat teyzem okulda çalışıyordu da 3-5 davetiyeyi o halletti. Birkaç taneyi ben yalvara yakara başka arkadaşlarımın kontenjanlarından aldım. Benim konuklarım bir sıraya sığamayıp ikinci sıraya taştılar. Benimkilerin ortaokul diplomamı alırken de bu yollardan geçmişliği vardı. Mehmet'in ailesi ise ilk kez bir diploma törenine katılıyordu. Sabırla oturup konuşmacıları dinlediler, hiç tanımadıkları kızların diploma almalarını seyrettiler. Sıra bana gelip de diplomamı almak üzere sahneye yürüdüğümde müthiş bir gürültü koptu. Dönüp ne oluyor diye arkama baktım ki benim iki sırayı dolduran konuklarım ayağa kalkmış beni alkışlıyorlardı. Benim ailem bu diplomayı ne kadar çok önemsediklerini, bana verdikleri bütçelerini aşan armağanlarla belli ettiler. Anneannem eski bir mücevherini bozdurup bana bir arı broş yaptırmış. Annem de Adler'den o yıllarda çok moda olan kedi biçiminde ametist bir broş almıştı. O güne kadar gümüş okul yüzüğünden başka takısı olmayan ben birdenbire mücevherlere boğulmuştum. Ayrıca inanılmaz bir de çeyiz düzülüyordu bana. Sofra örtülerim ve yatak çarşaflarım için beyaz, mavi, pembe, sarı ve uçuk yeşil ketenler alınmıştı. Her biri elle nakışlanıyordu. Altışar çift yatak takımı, 8 adet sofra örtüsü, Amerikan setleri, keten havlular, yumuşacık tüylü havlular, bitmez tükenmez gecelikler ve hayatında pijama kullanmayan Mehmet'e yapmayın giymez dememe rağmen İpek pijamalar, rob de şambırlar, bornozlar hazırlanıyordu. Bütün bu çeyiz profesyonel bir ütücüye özel olarak ütülettirilip ipek kurdelelerle bağlanıp Tahir'in annesi Bedia teyzenin bana düğün hediyesi olarak Amerika'dan getirdiği mavi bulentin valizlere yerleştirilip Mehmetlerin evine gönderildi ve orada eşe dosta sergilendi. Bunca masrafı zengin ailenin karşısında eski ve itibarlı bir aile olduklarını göstermek uğruna yaptılarsa ne büyük bir saçmalık ettiler diye düşünürken öğrendim ki annemle babam Kavaklıdere'de bin bir fedakarlıkla aldıkları arsalarını satmışlar. 3 yıl sürecek evliliğin çeyizine feda edilen bir arsa. Fransızların meşhur noblesse oblige sözü ayağını yorganından dışarı uzatan ailem için söylenmiş olmalıydı. Düğün. Düğünümüz o yaz Hilton'un havuz başında yapıldı. 750 kişinin davetli olduğu kalabalık bir düğündü. Gelinliğimin kumaşını kayınvalidem Paris'ten getirmişti. Hiç beğenmemiş, çok beğenmiş gibi yapmıştım. Gelinliği kayınvalidemin terzisi Mualla dikmişti. Sabiha teyze dikemediği için çok üzülmüş ama belli etmemiştim. Bana Mehmet'in ailesinin taktığı broşu, kolyeyi, bileziği gölgelemesin, onlara ayıp olmasın diye annemin verdiği aile yadigarı elmas kuşu gelinliğimin ancak beline takmıştım. Nenemin yüz görümlüğü olan kuş sırasıyla düğününde anneanneme, babamla evlenirken de anneme geçmişti. Bu yolculuk esnasında sıra bana gelene kadar önce kuşun gagasında taşıdığı elmas dalın ucundaki zümrüt, sonra da dal kırılmış ve kaybolmuştu. Kuş bana gagası boş geldi. 3 yıl sonra öterken peynirini düşüren, ağzı boş kalan kargaya benzememde, göğsümde yer bulamayan bu kuşun intikamı olduğunu düşünmüşümdür. Başımda Hüsrev Gereden'in eşi Lamia teyzeden ödünç alınmış pırlantalı tacımla, nedense pek de mutlu görünmeyen babamın kolunda, yanan meşalelerin arasında merdivenlerden havuza indim. Babam beni Mehmet'e teslim etti. Mehmet'le ne yapacağımızı bilemediğimizden merdiven başında bir süre bekledik ve sonra dans etmeye başladık. Her ikimiz de ne kadar genç, acemi ve korkaktık. Birinci dansı bitirdikten sonra ikinci dansı da yaptık. Üçüncüye başlarken kayınvalidemin yanımıza gelip bizi ikaz ettiğini hatırlıyorum hayal meyal. Masaları dolaşıp 750 kişinin elini tek tek sıktıktan, çoğunu öptükten, tacımdan sarkan gelin tellerinden birer tel çekip her isteyene verdikten sonra helak olmuştum. O gün bugündür düğün yapan gençlere çok acırım. Düğün gecemizi otelde geçirdik. Mehmet arkadaşlarının kendine çeşitli oyunlar oynamasından korktuğu için odanın dört bir tarafını aradı, yatakların altına baktı. Tedirgin yattık ve sabah erkenden balayımızı geçireceğimiz Roma'ya uçmak üzere havaalanına geldik. Roma'ya gitmemizi annemle balayını İtalya'da geçiren babam çok arzu etmişti. Roma'dan sonra Paris'e geçip Mehmet'in Londra'da yaşayan yakın arkadaşı Günerman'la buluşacaktık. Bir araba kiralayıp hep birlikte Nice'e inecektik. İstanbul'a dönüşümüz ise aylar sonra olacaktı. Çünkü balayının sonunda Londra'ya giderek üniversitelerimize yerleşecektik. Plan buydu. Havaalanına her ikimizin de ailesi tüm fertleriyle bizi geçirmeye gelmişti. Hilmi eniştemin elime balayında harcamam için dolar sıkıştırmaya çalıştığını gören kayınvalidem atmaca gibi bitmişti yanımızda. Aman efendim sakın, çocukların üzerinde yakalanır, süründürürler onları birkaç dolar için. Onlar paralarını Roma'ya varınca alacaklar, merak etmeyin demişti. Ben yurt dışına ilk kez çıkıyordum. Para işleri nasıl halledilir, yanımıza kaç para alınır bilemiyordum ama üzerinde tek bir dolarla yakalanan kişinin burnundan geldiğini çok iyi biliyordum. Ne komik kanunlarımız vardı. İnsanlar durmadan ceplerinde sıfır döviz ve azıcık Türk parasıyla yurt dışına çıkıp bavullar dolusu eşya ile geri geliyorlardı. Kimse soruşturmuyor, bunca günü hangi parayla geçirdin, bu eşyaları nasıl aldın demiyordu. Ama birinin üzerinde birkaç dolar yakalanmaya görsün. Biz Mehmet'in babasının tanıdığı görevliler sayesinde imtiyazlı kişiler olarak büyükçe bir odada hep birlikte oturduk bir süre. Gitme vaktimiz gelince anneannemi, teyzelerimi, eniştelerimi kucakladım, sımsıkı sarıldım onlara. Annemi didişmelerimizden pişman, yüreğimde keşkelerle defalarca öptüm. Sonra babama geldi sıra. Başımı göğsüne yasladım kalp atışlarını duymak için. İnanıyordum ki o kalp attıkça bu dünya yüzünde bana hiç kimse kötülük edemez, beni üzemez. Haydi dedi birisi, haydi çocuklar, ayrılma vakti geldi. Babamın göğsünden koparken babam kulağıma, Hessian Klein ging allein in die weite Welt hinein diye fısıldadı çocukluğumda her gece okuduğu Almanca bir masalın birinci satırını. Anlamı minik tavşancık, tek başına uzak diyarlara gitti. Yüzüne baktım ve hayatımda ilk kez babamı ağlarken gördüm. Beni nasıl geçeceğini bilemediği yeni yaşamıma yolcu ederken bir damla yaş göz pınarlarından kayıp yanağına düştü, sonra da benim yüreğime. Üçüncü bölüm. Dürbünümde Londra. 9 Eylül 1961. Londra. Canım anneciğim, babacığım. Nihayet Londra'dayız. Oxford Street'in üzerindeki Cumberland Oteli'nde kalıyoruz. Size artık değişik şehirlerden neşeli kartpostallar atamayacağım. Birbirinden güzel şehirlerde gezip tozmak, eğlenmek, yemek içmek, kısacası balayı bitti. Sıra güneşi kıt bir şehirde hayatın sıkıcı ayrıntılarıyla uğraşmaya geldi. Birazdan çıkıp kendimize ev ve okul bakacağız. Gazete ilanlarında bir sürü kiralık ev ilanı vardı. Bazılarını işaretledik. Birkaç gün içinde bir yer buluruz nasılsa. Asıl zor olan üniversite faslı. Dün dehşet içinde elimdeki koskoca diplomanın bu memlekette geçersiz olduğunu öğrendim. Başımdan aşağı kaynar sular indi. Bu ülkede herhangi bir üniversiteye girebilmek için İstanbul'daki Amerikan Koleji'nde 7 yıl okumak yetmiyormuş meğer. İlla İngilizlere özgü bir standart olan GCE sınavlarından geçmek gerekiyormuş. Bunu Mehmet'in biliyor olması lazımdı ama nedense aklına gelmemiş bana söylemek. Üniversiteye girmenin ayrıntılarını dün Türk talebe müfettişliğinde öğrendim. Burada bambaşka bir sistem olduğunu bilseydim, buraya mı gelirdik, giderdik Amerika'ya. Ben değil üniversiteye girmek, fazladan kredi bile alırdım elimdeki diplomayla. Ama şimdi bunun için çok geç kalındı. Burada kalıp elimizden geleni yapacağız. Dün müfettişlikte bana Davis School adında bir okula yazılıp GCE sınavlarına hazırlanmamı tavsiye ettiler. O ve A. Ordinary ve Advanced seviyelerinde birkaç dersten sınava girmem gerekiyor. Onlar nedir derseniz şöyle izah edeyim. O level orta kısım, A level da lise düzeyine tekabül ediyor. Konuştuğum kişiler elimdeki diplomayla bunun benim için kolay olacağını söylediler. O level ile hiç uğraşmayıp doğrudan A level için başvuracağım. Tam sınavlardan kurtulduğumu düşünürken başıma gelene bakın. Düşünsenize, biz kolejliler, üstelik herkesin 3 yıl okuduğu lisede tam 4 yıl, 1 yılda fazladan seçmeli derslerimiz için okuduk. Şimdi zaten bildiğim şeyleri sil baştan yeniden çalışmak yutulur gibi değil. Neyse, başa gelen çekilir. Önce bu hafta içinde evimizi tutacağız. Sonra hemen evimize en yakın bir Davis School bulup, şubeleri olan bir okulmuş bu banka gibi, kaydolacağım. Mehmet şanslı, orta ve liseyi burada okuduğu için onun böyle bir sorunu olmayacak inşallah. Yarından itibaren de onun üniversite işiyle uğraşacağız. Allah'tan üniversiteler Ekim'den önce açılmıyor. Daha zamanımız var ama İngiliz polisinin bize tanıdığı kalma süresi 3 ay. Bir an evvel okul işlerini halletmemiz gerekiyor. Eğer 3 ay içinde ikimizden biri bir üniversiteye kapağı atamadıysa kös kös geri dönmek zorunda kalabiliriz. Çünkü burada sürekli oturabilmek için üniversiteye gidiyor olmak gibi geçerli bir sebep gerekiyor. Ne olur bizim için dua edin, işlerimiz rast gitsin. Londra'da bugün 4. günümüz. Oh ne güzel bir gün diyerek her sabah pırıl pırıl bir güneşle uyanıyoruz. Öğle vakti bulutlar toplanmaya başlıyor ve öğleden sonra hiç şaşmadan şarr diye indiriyor yağmur. Dün birer şemsiye edindik bu yüzden. Londra gördüğüm diğer Avrupa şehirleri gibi dünya güzeli bir şehir değil. Kendine özgü bir mimarisi var. Bazı mahallelerde kırmızı tuğladan yapılmış cadı evini andıran sıra binalar iç kapatsa da gizemli bir havası, kendine göre bir ruhu var bu şehrin. Hemen ayılıp bayılmıyor insan Paris'te, Roma'da olduğu gibi. Ama gün geçtikçe tuhaf bir şekilde bağlanmaya başlıyor şehre. Sanki bildik ülkelerin çok uzağında, her semti sayfiyeyi andıran dokularla inşa edilmiş, çok yeşil, çok çiçekli, çok parklı, huzurlu, sakin ama aynı derecede de dinamik bir yer. Ha, bir de trafik ters yönde akıyor. Mehmet buna alışık ama ben sürekli ezilme tehlikesi atlatıyorum. Allah'tan İtalya ve Fransa'nın aksine sürücüler yayalara karşı çok dikkatli ve saygılı. Arabalarını şehir içinde hızla sürmüyorlar. Yoksa burası turist mezarlığına dönerdi herhalde. 28. ayrımın sonu. Sayfa 251. Devamı 29. ayrımda.